Merhabalar dostlarım. Podcast'imin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum ki şu an hepiniz çok çok iyisinizdir. Ama eğer ki şu anda kendinizi çok da iyi hissetmiyorsanız, yine umuyorum ki bu bölümü dinledikten sonra kendinizi bir tık da olsun daha iyi hissedersiniz. Evet, bu bölümde sizinle benim kendimi bildim bileli aklımı kurcalayan, üzerinde uzun uzun düşündüğüm, bana kendimle kavgalar ettiren bir konu hakkında konuşacağız. Aslında kendimle savaşım bu konu benim. Böyle geceleri hani yatakta dönüp dururken düşündüğünüz konular olur. Benim öyle olur. Bir AVM'ye gittiğimde, herhangi bir gün, kulağımda kulaklıklarım varken, dinlediğim şarkıyı duymadığım, hangi mağazaya neden girdiğimi unuttum ya da eve yürüyerek giderken bile bile yolu uzattığım zamanlarda beynimin köşesinde susmak bilmeyen bir ses var. Şimdi o konu hakkında konuşacağız. Böyle bazen ben kendime şu soruları sorarım. Ben kendimi ne kadar tanıyorum? O gün o arkadaşıma neden öyle bir şey dedim? Ben nasıl biriyim? Ya da en basitinden ben iyi biri miyim? Ben kötü biri miyim? Tarzında sorular soruyorum ara ara böyle. Evet, bu sorular ilk bakışta çok yüzeysel gibi geliyor, biliyorum. Ama zaten yıllar yıllar, yüzyıllar, asırlar önce de bir sürü filozof, bir sürü düşünür bu konular hakkında yazmış da yazmış. Şimdi bize de bunları okuması düşüyor tabii. Ben de okuyorum bu konularda. Bilge akıllar neler söylemiş, bize neler anlatmak istemiş, bize neler miras bırakmış diye. Öğrenmeye çalışıyorum bunların hepsini, tamam. Ama iç hesaplaşmam bitmek bilmiyor bir türlü. Çünkü böyle şeyleri ne kadar okursanız okuyun, ne kadar görürseniz görün, ne kadar üzerine konuşursanız konuşun, kendiniz olmak ve kendinizi tanımak aslında o kadar da kolay değil, maalesef değil. Geçenlerde kardeşim geldi benim Sakarya'dan Ankara'ya, bende kalmaya. Birkaç gün bende kaldı, biraz vakit geçirdik böyle. O da zaten üniversiteye başlayacak şimdi, Eskişehir'e gidecek. Neyse ki Ankara ve Eskişehir çok yakın ve çok sık görüşebileceğiz bence. Şimdi o 19 yaşında, ismi Yavuz. Büyük bir kardeş, yani öyle küçük bir kardeş değil. Biz de Yavuz'la böyle birkaç gün üst üste yalnız başımıza kalınca biraz konuştuk. Tabii ki normalde de konuşuyoruz ama genelde hiç bu kadar yalnız baş başa kalmıyoruz. Çünkü mutlaka ailemizden birileri de yanımızda oluyor. Ama bu sefer öyle olmadı ve böyle olunca da dediğim gibi biraz konuşma fırsatı bulduk Yavuz'la. Hani biliyorsunuz ya, bazı konular vardır, bazı konuşmalar vardır ve o konuşmaların da bir zamanı vardır. Ve o konuşmalar aslında hep o zamanını bekler. Öylesine yenilen bir öğle yemeğinde ya da öylesine çıkılan bir yürüyüşte veya işte AVM'de alışveriş yaparken vesaire konuşamazsınız bu konuları. Gecenin böyle dördünü beşini bekler bu konular konuşulmak için. Biz de yataklarımız bizi beklerken oturma odasının loş ışığında konuşulacak konulardan, o tür şeylerden konuştuk biraz Yavuz'la. O da şu an tam olarak kendini keşfetme yaşlarında. Neyi sever, neyi sevmez, bu hayattan ne bekler, ne yapmak ister, kendine nasıl bir yol çizecek, endişeleri, kaygıları, korkuları ve tabii ki de umutları. Hepsini dinledim bunların. Dinledikçe de aslında kendimi gördüm biraz. Çünkü böyle sanki karşıma bir ayna almışım ve o ayna sanki dile gelmiş gibiydi. 19 yaşımla konuşuyormuş gibiydim. Bu arada biz Yavuz'la farklı insanlarız. Çok farklı insanlarız kişilik olarak. Aynı ailedeyiz, tamam. Aynı ailenin farklı çocuklarıyız sonuçta. Her ne kadar aynı ortamda, aynı şehirde, aynı ailede büyümüş olsak da biliyorsunuz ki iki kardeşi hiçbir zaman aynı anne baba büyütmez. Çünkü o anne babalar zamanla değişir. Tabii ki normal olarak değişirler. İyi ki de değişiyorlar zaten. Anne babalarımızın yıllar içerisinde ve bir çocuk yetiştirdikçe dünyaya karşı bakış açıları değişiyor. Bu zaten inanılmaz bir tecrübe. Baştan aşağıya inanılmaz büyük bir olay. Bu süreçte de tabii ki hayattan beklentileri farklılaşıyor, değişiyor. İşte öncelikleri artık değişmiş oluyor. Ben de şu an 26 yaşındayım. Sakarya'da doğdum ve 19 yaşına kadar da Sakarya'da yaşadım. Sakarya küçük bir şehir, muhafazakar bir şehir. Size özgür bir hayat sunma konusunda biraz da aslında bencil bir şehir açıkçası. Şu an ne dediğimi, ne demek istediğimi küçük bir şehirde doğup büyüyenler daha iyi anlayacaktır. Bu özgürlükler çok büyük özgürlükler değil. Hani size özgür bir hayat sunmuyor diyorum ama çok büyük özgürlükler beklemeyin. Yani hani eve giriş saatinizin 11-12 olması mesela özgürlük olabilir ama Sakarya'da yaşarken ki benim hayatım hani gece 11-12'de eve dönmek bir özgürlükten ziyade inanılmaz imkansız bir şeydi. Mesela hani akşam ezanı okundu mu tamam artık evde olman gerekir. Hani o saatten sonra dışarıda Sakarya'da yapılacak zaten bir şey yok. Dışarıda olan insanlar zaten tehlikeli. Aileniz zaten böyle düşünüyor. Hani çok basit özgürlükler bile sunmayan bir şehir öyle diyebilirim. Ve tabii ki insanların bakış açısı, sizin hayattan beklentilerinizin insanlara çok farklı gelmesi vesaire vesaire. Anlatılacak çok şey var aslında bu konuda. Ailem de benim küçüklüğümde çok varlıklı bir aile değildi. Öyle bir aile değildik biz. Çok kötü şartlarda büyümedim evet ama çocukluğum şöyle geçti. 8 kişilik bir ailede doğup büyüdüm. Bir evde kendi çekirdek ailem, annem, babam ve ben, dedem, babaannem ve 3 amcam birlikte yaşıyorduk. Bu şekilde kalabalık bir ailede büyüdüm. Babam kardeşlerinin en büyüğü. İlk o evlendi zaten. Ve ilkokul yıllarından itibaren tüm kardeşlerine bakmak zorunda kalmış babam. En büyük kardeş olmanın tüm zorluklarını aslında omuzlarında taşımış yıllarca. Şimdi yaşadığı şeyleri bize anlattığında bir film sahnesi gibi geliyor tüm söylediği şeyler. Ama bu film biraz böyle kalp burkan ve gözleri dolduran türden bir film. Sokakta top oynaması gereken yaşlarda yol kenarlarında karpuz satmak zorunda olduğu bir çocukluk yaşamış babam ve şimdi biz ne zaman bir yola çıksak, yolda karpuz veya meyve satan bir çocuk görse arabayı sağ çeker ve alır o çocuktan o karpuzlardan bir tane. Ben de böyleydim der, bize gösterir. Benim çocukluğum böyle geçti vesaire. Tabii ki anlattığı çok daha fazla şeyler var. Mesela üniversite sınavına hazırlandığı yıllarda pazarda dedeme yardım ederken bir yandan da derslerini halletmeye çalışmış hep. Çok zor bir çocukluk geçirmiş. Üniversite sınavında da zaten tam beklediği ve ondan beklenilen sonucu alamamış ama tekrardan hani sınava girmek o zamanlar onun için çok çok çok büyük bir lüks olduğu için tekrardan sınava hazırlanmamış, ne kazandıysam onu okuyacağım deyip üniversiteye gitmiş. Tabii ki dönemin şartları, hayat standart, her şey daha farklıydı o zamanlar. Ama neyse ki bu filmimiz mutlu bir sona bağlanıyor bir yerde. Tüm bunları anlatıyorum şu an çünkü bence çoğumuz için, beni dinleyen çoğu insan için bunlar tanıdık senaryolar. Çoğumuzun anne babası kendine ait bir hayali olmadan geldi 30'lu 40'lı yaşlarına. Sonrasında ise hayalleri de hep çocukları üzerinden yaşardı. Biz böyle bir neslin çocuklarıyız. O yüzden de aslında bizim omuzlarımızda anne babalarımızın hayallerinin de sorumluluğu var. Yokluğun ne demek olduğunu bilerek büyüdüm ben ve bu yoklukla savaşabilmek için her zaman çok çalışmak zorunda hissettim kendimi. İyi okullarda okumaktan başka hiçbir şansım yoktu. Ve gerçekten de çok güzel okullarda okudum. Ortaokulda özel bir okula burslu olarak girmiştim. Burslu olarak girmiştim ama okuduğum kolejde böyle çok fazla sınıf farkı hissedilmiyordu. Yani sen burslusun, iyi sen işte bursuzsun vesaire tarzında hiçbir ayrım yoktu. Gerçekten hani başarılı bir öğrenciydim zaten. Kesinlikle bu tarz ayrıştırmalara maruz kalmadım. Mutluydum o zamanlarda. Kimsenin hakkını yiyemem. Hiçbir arkadaşımın da hakkını yiyemem o konuda. Ama hayatımda ilk defa bu kadar zengin insanlarla aynı ortamda bulunuyordum. Sadece televizyonlarda izlediğim türden evlere girip çıkıyordum o zamanlar ilk defa yine o yıllarda. Arkadaşlarımın evleri sayesinde ve okulda şöyle bir gelenek vardı. Öğrenciler daha iyi kaynaşsın diye ortaokulun başındayken haftada bir kere, 2 haftada bir kere aralıklarla sınıftaki bir öğrencinin evine gidilirdim. İşte tüm sınıf böyle giderdik sınıfın hocasıyla birlikte. Otururduk, bir akşam yemeği yerdik, aileleriyle tanışırdık, işte oyun oynardık vesaire. Güzel zaman geçirirdik. Ve o zamanlar ilk defa görüyorum işte böyle büyük bahçeli işte dupleks evler falan, evde yardımcılar var vesaire. İlginçti. Yani sadece televizyonlarda yokmuş bu hayat demiştim. Sırayla gittik böyle herkesin evine. Ama bir yerde sıranın benim evime de gelmesi gerekiyordu. Ama şöyle küçük bir sorun vardı. Bizim evimiz öyle bahçeli, dubleks. O zamanlar bu arada dubleks kelimesinin anlamını bilmiyordum ve o evlere içten merdivenli evler derdim ve bizim evimiz içten merdivenli bir ev değildi. Hatta bizim evimizde bırakın içten merdiveni, mutfak dolapları vesaire bile yoktu. Bir mutfak vardı tabii ki evet ama mutfak tezgahının altına bir örtü çekerdik ve dolap yerine o örtüyü kullanırdık. İşte tencerelerimiz, tavalarımız orada dururdu, yerde dururdu falan. Hani böyle yarım bir evde geçti benim çocukluğum. Öyle büyüdüm ve bana normal geliyordu aslında, ne bileyim yani hani normali o oydu. Sonrasında farklı insanlarla, farklı hayatlarla kendimi karşılaştırdığımda aslında başka şeyler de varmış, başka hayatlar da varmış ve başkalarının normali buymuş tarzında. Ve ben de kendi hayatımın arkadaşlarımınkiyle kıyaslarken bulmuştum bir noktadan sonra. Ama ilginçtir ki dediğim gibi bu beni mutsuz etmiyordu. Çünkü benim normalim zaten buydu. Ve ailemle de yaşadığım evle de gayet mutluydum. Ama yine de o ev ziyaretlerinde sıranın bana gelmesini hiç istemiyordum. Böyle içten içe istemiyordum. Tabii ki arkadaşlarım gelsin oturalım işte annemlerle tanışsın vesaire ama yine de pek görmelerini istemiyordum yani. Hani biraz adını Feriha koydum diyebilir miyiz bilmiyorum. Tabii ki kimseden saklamıyorum ama yine de görsünler istemiyordum. Çocuk haklı işte yani ne yaparsınız. O zamanlar 11-12 yaşında falanım işte. Ve o ev ziyaretlerinde sıra bana hiç gelmedi. Neden? Çünkü sınıf öğretmenimiz aslında durumun farkındaydı ve durumumuzu bildiği için de sıra Fatma Nur'un evine geldiğinde hocamız hep bir bahane üretiyordu sınıftakiler işte. O hafta ev ziyareti yapılmayacağını söylüyordu. O hafta başka işlerin olduğu falan söyleniyordu ve hiçbir zaman kimse benim evime gelip görmedi. Sınıf öğretmenimizle bu konuyu hiçbir zaman konuşmadık. Ne ailem ne ben. O bana gelip bir şey söylemedi. Biz ona gidip hani şöyle olsun böyle olsun tarzında hiçbir şey söylemedik. Sanki aramızda sözsüz bir anlaşma varmış gibiydi. Tabii ki burada büyük bir drama yaratmaya gerek yok. Çok daha kötü hayatlar var biliyorum. Ama o zamanlar ben kendimi diğerleriyle kıyasladığımda kendimi eksik hissediyordum. Dediğim gibi çocuk aklım. Kıyas yapıyorsun, kendini eksik hissediyorsun. Ve ilk defa o zamanlar başlamıştım ben kendimle alakalı bir şeyleri saklamaya. Kendimi olduğundan farklı gösterme çabalarım ilk o zamanlar ortaya çıktı sanırım. Çünkü bunu hani geçmişimi düşünüyorum biraz, geçmişe gitmeyi düşünüyorum. Böyle psikologların dediği gibi çocukluğuma indiğimde ilk defa hani ortaokuldayken kendimi bu şekilde birazcık da olsun olduğumdan farklı gösteriyordum veya bir şeyleri kendimle alakalı gizliyordum. Ama şimdi gelin görün ki binlerce insana anlatıyorum bu özgüvensizliğimi, eksik yönlerimi, işte şöyle yanlıştım, böyle yanlıştım. Neden? Çünkü zamanla zaten böyle şeyleri aşıyorsun. Böyle şeyler artık hani sorun olmamaya başlıyor. O da ayrı tabii yani. Ama zamanla bu kendimi olduğundan farklı gösterme olayı biraz şekil değiştirdi. Bunu ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Bence herkes birazcık da olsun kendini olduğundan farklı gösterme eğiliminde. Yeni birisiyle tanıştığımızda kendimizin hep her zaman en iyi yönlerini anlatmaya çalışıyoruz. Birisiyle flört ettiğimizde sürekli işte ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şöyle anlayışlıyım tarzında kötü yönlerimizi anlatırken birazcık törpülüyoruz. Bunu yapıyoruz, bunu kabul edelim. Yani belki yapmayanlar da vardır. Yani yapmayanlar varsa gerçekten tebrik ederim. Lütfen bana da öğretsinler ama birazcık buna eğilimli olduğumuzu düşünüyorum. Ben maddi konuları yaşım ilerledikçe açtım tabii ki. Hiçbir zaman saklamadım bunları. Hiçbir zaman maddi durumumuz şöyle böyle diye atıp tutmadım. Her zaman neyse onu söyledim. Ben büyüdükçe ailemin durumu daha da iyileşti. Çok şükür şu an hiç öyle sorunlarımız kalmadı. Ama ben büyüdükçe değişen şey şu oldu. Bu sefer sakladığım şeyler aslında kendimle ve kişiliğimle alakalı şeyler olmaya başladım. Lise zamanlarına denk geliyor aslında bu da. Benim kendimi o zamanlar insanlara sevdirebilme ihtiyacım çıktı ortaya. Evet aileden bir sevgi alıyorsun ama arkadaşlıklar veya romantik ilişkilerden de bir sevgi bekliyorsun artık bu yaşlarda ve hani bu beklenti içerisinde olduğun için de artık hani hareketlerine birazcık da olsun bu şekilde yön vermeye başlıyorsun. Ben ortaokuldayken çok çalışmıştım iyi bir lise kazanmak için ve kazanmıştım Fen Lisesi'ni. Sakarya Fen Lisesi mezunuyum ben. Bilenleriniz varsa eğer o liseyi. Zaten Sakarya'da çok fazla fen lisesi yoktu. Bir tanesini kazanmıştım ben de. Ve liseyi kazanınca demiştim ki artık büyüdüm. Evet büyüdüm sandım. Liseli oldum ya sonuçta. Lisede insan profili biraz daha değişiyor. Biraz daha çeşitlilik artıyor ve farklı insanlarla tanışmaya başlıyorsunuz. Farklı insanlarla her gün aynı ortama girince işte bu farklı kafalardaki insanlarla birazcık şeyi fark etmiştim ben. Kendimi bu farklı insanlara nasıl sevdirebilirim? O zamanlar doğalı buymuş gibi davranıyorum. Hani o zamanlar belki de sevmediğim mesela müzik gruplarını seviyormuş gibi yaptım. İzlemediğim dizileri izleyip seviyormuş gibi yaptım. Hani neden? Neden yaptın bunu diyorum. Kendime bakıyorum ve muhtemelen cevabım şu. Evet kendimi o insanlara sevdirebilmek için bu şekilde davrandım. Hani belki daha farklı örnekleri de vardır ama hissiyat olarak ben o hissiyatı hatırlıyorum. Yani hani birazcık böyle daha cool olayım ya, birazcık daha havalı olayım tarzında o kafalardaydım. Şu an çok üzülüyorum gerçekten bu yaptığım şeye ama Yaptım. Siz de yaptıysanız bakın yalnız değilsiniz demek istiyorum. O yaşlarda eksik yönlerimizin ilk defa gerçekten farkına varıyoruz. En azından benim için öyle olmuştu. Saklamak istediğim yönlerimin, kendimde değiştirmek istediğim şeylerin ilk defa farkına varıyordum. Bu bazen dış görünüşümle alakalı oluyordu. Bazen de hayat tarzımla. Hatta bazen dediğim gibi zevklerimle alakalı oluyordu. Zevklerimi falan değiştirmeye çalışıyordum. Çok özgüvenli bir çocuk değildim. Kesinlikle değildim. Şimdi burada böyle konuştuğuma bakmayın rahat rahat. Hatta eminim ki benimle aynı lisede okuyup mezun olan ve beni şu an bir yerlerden hatırlayan arkadaşlarım varsa veya tanıdıklarım varsa aynı lisede okuduğumuz, şu an Instagram'da işte bu podcastlerde benim ürettiğim şeyleri görüyorlarsa acayip şaşırdıklarına eminim. Çünkü o zamanlar benim ne sesim çıkardı, işte sesimi çıkarsam, konuşsam, varlığımı birilerine hissettirsem beni kimse dinlemezmiş gibi geliyordu. Tabii ki birkaç yakın arkadaşım vardı. Hala da hayatımdalar onlar. Şevval ve Gizem. Ama onlara da sanki bazen ulaşamazmışım gibi hissediyordum. Ne kadar yakınınız da olsa bazen insanlar, bazen ulaşamazsın. Ben de o zamanlar kendime farklı farklı özellikler atayıp, belki de aslında bana hiç uymayacak, bana hiç ait olmayan özellikler, kendime böyle roller biçerdim ve dışarıdan o rollerin hangisini daha çok sevileceğini ölçmeye çalışırdım. Ve buna göre yön verirdim aslında kişiliğime. Çok yanlış, inanılmaz yanlış. Ama çocuk haklı işte, ne yapacaksın? Yani tekrar söylüyorum ama bunlar benim hani yavaş yavaş kendimi inşa ederken nelerle baş etmişim diye size anlatmak istediğim şeyler. Çünkü bunların anlaşılmasını istiyorum. Bunların duyulmasını istiyorum artık. Çünkü bence hepimiz benzer yollardan geçiyoruz. Kendimi keşfetme yaşlarındayken kendimi tam ifade etsem, kendi zevklerimi, kendi düşüncelerimi anlatsam sevilmemekten korkuyordum. Aslında ben kendim olmaktan korkuyordum ve bu korku benim kendime yarattığım en büyük kötülüklerden biriymiş. Ya pat diye bırakamadım bu özelliğimi tabii ki ben. Aslında çok da sevmediğim insanlara tahammül ettim zamanı gelince, yeri gelince. Fikirlerimi söylemekten çekindim bazı zamanlar. Çıkıntı olmak istemedim, sorun çıkaran olmak istemedim. Uyumlu olursam sevilirim sandım. Bunlara belki fedakarlık diyenler olabilir. Evet, yani çıkıntı olmamalısın, her zaman uyumlu olmalısın. İşte bunlar fedakarlıktır, yapılması gerekiyordur denilebilir. Ama bunlar fedakarlık değil, benim kendime karşı yaptığım ihmalkarlıklarmış. Sonradan anladım. Kendini tanımak bir yolculuk ve bu yol öyle kısa bir yol değil. Kendini tanımak cesaret istiyor. Zayıflıklarına ve eksi yönlerine barışmak da öyle kolay olmuyor. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerini önceliğin yaptığında kendin olmaktan uzaklaşıyorsun zaten. Kendinle yabancılaşıyorsun. Kendini tanımayı erteliyorsun. Kendini tanımayı erteledikçe de aslında senin için iyi olacak ne varsa onu erteliyorsun. Sana iyi gelecek ne varsa onu erteliyorsun. Bu ertelemeleri de bir yerden sonra dur demek gerekiyor. O yüzden de zamanı geliyor ve yardım almak gerekiyor. Benim kendimde en sevmediğim özelliklerden biri her şeyi hallederim. Her şeyi kendim hallederim huyum. Hayır, her şeyi kendim halledemiyorum maalesef. Her şeye yetişemiyorum çünkü. Zamanım yok bir kere. Siz de benim gibiyseniz ve size iyi gelecek şeyleri erteleyip duruyorsanız sizi Eczacıbaşı Evital'le tanıştırmak isterim. Bu bölümümüzün sponsoru ve ilham kaynağı aslında. Evital tüm sağlık ihtiyaçlarınızı tek noktadan yönetebileceğiniz bir uygulama. Eczacıbaşı'nın girişimi. Evital üzerinden kolayca ve güvenle ister online ister yüz yüze diyetisyen, doktor veya psikolog görüşmesi yapabiliyorsunuz. En güzel özelliklerinden biri de üniversite hastanelerinin doktorlarıyla sıra beklemeden görüşebiliyorsunuz. Normalde örneğin ÇAPA'dan randevu bulmak çok zorken Evital sayesinde ÇAPA Hastanesi hekimleriyle online olarak görüşme fırsatınız var. Eğer benim gibi ailenizden uzakta yaşıyorsanız da onlar için de destek alabiliyorsunuz uygulama üzerinden. Ve şu an lansmana özel %50 indirim fırsatı var. Kendiniz için, sevdikleriniz için ne fiziksel sağlığınızı ne de mental sağlığınızı ertelemeyin. Açıklamadaki link üzerinden Evitel'e ulaşabilirsiniz. Oraya linki bırakmış olacağım. İnsan kendini yaşadığı çevreye, hayatındaki ilişkilere göre şekillendiriyor. İstemese de yapıyor bunu. Çünkü bazen bilinçsizce yapıyor. Bölümün başında da anlattım. Ben Sakarya'da doğup büyüdüm. 19 yılım Sakarya'da, son 6 yılım da Ankara'da geçti. Ailem Sakarya'da ama bir gün olsun bile ben Sakarya'ya geri dönmeyi düşünmedim. Akraba veya tanıdık ziyaretlerinde bana sen ne zaman dönüyorsun Sakarya'ya tarzında sorular soruluyor. Çünkü böyle daha küçük şehirlerde üniversiteden sonra, bittikten sonra çocukların memleketine geri dönmesi beklenir. Üniversite için şehir dışına çıkacak kadar şanslıysanız eğer. Önce bir çıkacaksın da sonra geri döneceksin. Şimdi bu algı biraz yıkıldı sanırım. Eskisi gibi değil sanırım aileler. Ben şimdilerde her Sakarya'ya döndüğümde biraz kimlik çatışması yaşıyorum aslında bakarsanız. Çünkü aslında benim iki farklı hayatım var. İki farklı Fatma Nur var. Sakarya'daki Fatma Nur ve Ankara'daki Fatma Nur. Sakarya'daki Fatma Nur hala biraz daha çekingen, biraz daha temkinli her şeye karşı. Geçmişinden gelen bir hayalet peşini bırakmıyor o Fatma Nur'un. Ama Ankara'daki Fatma Nur'un sesi çıkıyor, kendine güveniyor. Başarısız da oluyor bu yolda. Çok kötü günleri de oluyor, yapayalnız da kalıyor. Ama kendisiyle bir noktada gurur duyuyor. Ben iki Fatma Nur'la da barıştım artık. İkisini de kabullendim. İkisi de aslında benim. Kendinle savaşım bitti mi diye sorarsanız hayır bitmedi. Dediğim gibi bu öyle kolay değil. Belki hiç bitmeyecek. Belki her zaman devam edecek. Belki de hatta asıl savaş yeni başlıyor bilmiyorum. Ama en azından artık kendimin ve kendi ihtiyaçlarımın daha fazla farkındayım. Ankara'da ben kendime güvenli bir alan oluşturdum. Bir düzenim var işte o düzen lafları vesaire. Çok da seviyorum bu hayatı. Kendimi ifade edebileceğim bir iş yapıyorum. Yaratıcı olmam gerekiyor çoğu zaman. O yüzden de bu yarattığım alana çok fazla ihtiyacım var. Kendimi sakladığım, fikirlerimi söylerken sesimin çıkmadığı o uzun uzun yıllardan sonra şimdi binlerce kişi tarafından dinlenen bir podcast kanalım var. Şu an beni dinliyorsunuz. Lisedeki Fatma Nur bunu gör. Eminim ki şaşkınlıktan bayılırdı. Ona bunu gösterebilmeyi çok isterdim. O korkan, kendini saklayan, kendini yetersiz hisseden, kendisi olursa sevilmeyeceğini düşünen o Fatma Nur'a asıl kendisi olduğunda sevildiğini, fikirlerini anlattığı için kendisi gibi diğer insanlara ilham olduğunu, kendisi olmaktan asla vazgeçmemesini ve aslında eksiklikleri ve hatalarıyla tam anlamıyla bir Fatma Nur olduğunu hatırlatmak isterdim. Ya da belki de istemez miydim acaba? Çünkü işin büyüsü de bu zaten. Kendi kendime bu savaşı vererek öğrenmem gerekiyordu tüm bunları. Tıpkı bir kelebeğin kozasından çıkarken kimseden yardım almaması gerektiği gibi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Bu bölüme sponsor ve ilham. Bana ise kendim olma yolunda destek olduğu için Eczacıbaşı Evitel'e çok teşekkür ederim. Bu benim ilk sponsorlu podcast bölümümdü. Benim için hep özel kalacak bu bölüm. Yolculuğuma eşlik ettiğiniz için de size ayrı bir teşekkür borçluyum. Çok teşekkür ederim. Ve unutmadan başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin canım dostum. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.